Ayrım 52, sayfa 610. Hep aynı yerde yatmaması ya da çok seyrek aynı yerde yatması Sato'nun özelliklerindendi. İnsanın duyduğu geceleri sürekli bir yerde kalma ihtiyacı, dünyadaki yaşamının karanlık bölümünde güvenli bir yer bulma ihtiyacı, vatandaşlık ihtiyacı uykuda da yoktu Sato'da. Aynı yerde iki gece geçirmekten kaçınıyor, hatta çoğu kez yattığı yeri aynı gece değiştiriyordu. Hiçbir hazırlık yapmaksızın Riviera'nın çalılıklarının dibine, bir koruluğa, hatta bazen sunak meydanına kıvrılıp yattığı için Sato açısından bu kolaydı elbette. Bagratyanların hizmetçilerinden şimdiye kadar iki kez dilenip almış olmasına rağmen yastıksız, örtüsüz öylece kendi içine büzülüp yatıyordu. Fakat Sato'ya haksızlık etmemek için bu güzel yatak takımlarını akrabalık duygularıyla içten bağlandığı mezarlık halkına armağan ettiği söylenmelidir. Hafif gece uykusu bu tür rahatlıkları gerektirmiyordu. Derin uykuda bile kendisini koruyabilmek açısından Hayık'la Sato arasında benzerlik vardı. Ne var ki Hayık'ın keskin duyuları, uyuyan sahibi korumak, iyi nöbetçiler gibi gerçekliği elden bırakmamak için nöbetteyken, Sato'nun duyuları durdurak bilmeden dolaşıp duruyor, yer altından bir şeyler çıkarıyordu sürekli. Birbiri üstüne yığılmış fotoğraflar gibi olsa da düşleri her zaman bütünüyle hayal değildi. Ara sıra tuhaf, dikkat çekici belirtiler duyuyor ve o an yakın ve uzak çevresinde olanları öğreniyordu. Şimdi de benzer bir şey yaşamıştı. Gonzague ile Juliet'in kucaklaşmalarını gözetlediği mersin ağacı ve arbutus çalılıkları altında uyurken bir şey olmuş, uzun bir kafilenin en başında yürüyen Dunik'in yaklaşmakta olduğunu hissetmişti. Hangi yöne gideceğini gösteren içinden gelen sese uyarak uzun sıçrayışlarla koşuyordu. Değişken damlacık yaylasını arkasında bırakıp yanan ormanların güneyine doğru dağı geçtiğinde hala geceydi. Bu noktada dağ sırtı kırmızı taneli çalılıklar ve tek tek ağaç grupları bir yana bırakılırsa giderek çıplak ve taşlık bir hal alıyordu. Ateş buraya kadar açmıştı kanatlarını. Kömür haline gelmiş ağaçlar ve orada burada görülen kararmış bitki adacıkları büyük yangının tanığıydılar. Yangın artık ileri karakollarını ve bayraklarını başladığı merkeze, palamut meşesi geçidine çekmişti. Ama alevler kendi çevrelerinde hala güçlüydü. Gecenin sessizliğinde uzun duman solukları, çatırtı ve cızırtılar duyulmaktaydı. Damlacık Biti Aslan Habibli'ye kadar geniş bir hat üzerinde alevlerin oluşturduğu zırh tarafından her türlü saldırıya karşı korunuyordu. Tepeler, yarıklar, geçitler, küçük vadiler, ta bağ ve meyve bahçelerinin orada yitip giden yangın istikamı içinde kalmıştı. Alevlerin yaşamı giderek sönüyordu ama arkasında kızıl kor halinde yanan hevenklerin, alevli kömür kütlelerinin, tüten külleşmiş kıvrımlı duman perdelerinin oluşturduğu aşılmaz bir sahipsiz arazi bırakmıştı. Vadiye akan dere ve pınarlar kurumamış, kendilerine yeni yollar açarak yangın alanının sınırında ılıca kaynakları gibi tüterek ortaya çıkmışlardı. Sato Stepa'nın ölüsünü getirenlerle güneydeki sondan ikinci savunma mevzisine çıkan küçük geçitte karşılaştı. Nunik ve yanındakilerin bu kadar yavaş ilerlemelerinin nedeni sadece orman yangını nedeniyle yolu uzatmaları değildi. Kafilenin yaşlı ve sakat oluşu başlı başına engelleyici bir faktör oluşturuyordu. Zira bu kez sinirleri güçlü ağıtçı kadınlara, vadide Ermeni ırkının son acı tortuları olan bir yerlerde gizlenmiş bütün hastalıklı insanlar katılmıştı. Mezarlık halkı tarafından hor görüldüklerinden deli kadınlar bile belli bir mesafe koyarak izliyorlardı kafileyi. İnsanlığın akıl almaz ölçüde aşağı bir sınıfının bile her zaman ilişkiye geçmeyi gururuna yediremediği daha aşağı bir özne bulabildiği görülmektedir. Deliler ne kadar sakin olduklarını, kendilerini hor görenlere hissettirmek için usandırıcı bir konuşma tutturmuşlardı. Kafilenin yürüyüşü cesedin bulunduğu tabutu kahinler gibi dimdik saçlı kör dilenciler taşıdığı için hızlanmıyordu bir türlü. Kol ve bacaklarında hala bir parça güç bulunan erkekler olarak tabutu onların taşımasını istemişti Nunik. Kendisi önde yürüyor, Vartuk'la Manuşak ise uzun çoban sopalarıyla körleri, ağaç kütükleri, çalılıklar, taş kütleleri arasından geçiriyorlardı. Başı önde gevşek gevşek yürüyen bir boğayı sürüyor gibiydiler. Bagratyan'ın oğlunun beyazlar giydirilmiş cesedi, yoğunoluk kilisesi ve mezarlığında hala bir düzine bulunabilen eskiden kalma, bol işlemeli bir tabutta yatmaktaydı. O bereketli barış yıllarında çevrede haftalar boyu kimse ölmeyince gelirleri düşmeye başlayan zanaatkarlar gece gizlice kiliseye girip kalın değnekle eski tabutlara vururlardı. Bu arada yorgun ölümü çağırmak için ustalarından öğrendikleri denenmiş sözleri fısıldarlardı. Tahta uyan ve bana ekmek ver. Sato cenaze alayının etrafında yolu 3-4 kat uzatmaktan korkmayan genç bir köpek gibi dolanıp duruyor, körlerin beceriksiz adımlarıyla sallanan tabuta yaklaşıyordu sık sık. Acımasız meraklı gözleri örtünün altında gizlenen çocuksu bedeni yokluyordu ikide bir. Stepan'ın ölümde nasıl yaşadığını görmek için yüzündeki örtüyü kaldırmayı çok isterdi. Tepeye yaklaşıldığında kafileden ayrılıp kampa doğru koşmaya başladı. Avakyan'da Kristofor'u ilk kaldıran, halka Bagratyan'ın oğlunun öldüğünü ilk bildiren kendisi olmalıydı. Ölü ve ayak sürüyerek yürüyen kafile büyük meydana vardığında güneş doğalı kısa bir süre olmuştu. Tabutu sunağın dibine koyup etrafına oturdular. Nunik çocuğun yüzünü açmıştı. Terhaykazu'nun verdiği görevi elinden geldiğince yerine getirmişti işte. Ödül geçerliydi, vermemezlik edemezlerdi. Kadınlar zor duyulur, titrek sesleriyle ağıta başlamışlardı bile. Yerli giysileri ilk kez giydiğinde annesinin ürküntüyle benzettiği doğulu prensler gibiydi şimdi Stepan. Nunik çocuğun vücudunda bıçak, kılıç darbeleri ve berelerden oluşan tam 40 yara saymıştı. Ayrıca omurgası kırılmış, boğazı korkunç biçimde kesilmiş olmasına rağmen yüzünde hiçbir değişiklik yoktu. Bir daha hiç açılmamak üzere kapanmış göz kapaklarının arkasında hala çok özlediği babasını istasyonun yüksek kapısından çıkarken görüyor gibiydi. Babasının kollarında olmanın verdiği mutluluk gülümsemesini 40 kez gelen ölüm çekip alamamıştı yüzünden. Ölürken öldüğü mekanda değildi Stepan. Tanrı'nın lütfu sayesinde işkence yapılarak canice öldürülmesi uzak bir rivayet gibi deyip geçmişti çocuğa. Sabırsız prens ancak şimdi kendisiyle tamamen aynılaşmış görünüyordu. Sunak meydanına ilk gelen ve sunağın etrafının kalabalık oluşuna şaşıran eczacı Krikor'du. Sarkis Kilikyan bir akşam önce bizzat Terhaykazun tarafından serbest bırakılmış ve Güney Kalesi'ndeki eski birliğine gönderilmişti. Barakasını birkaç gün ve gece bir mahkumla paylaşan Krikor, Rus'un ayrılışını hoşnutsuzlukla izlemişti. Hasta adam çoktandır yalnızlık çekmekteydi. Çömezleri olan öğretmenler sadece görevlerinden vakit bulamadıkları için değil, yeni eylem adamları olarak romantik geçmişlerini küçümsedikleri için artık gelmiyorlardı. Konuşmaktan hoşlandığı Gonzague ise kaçmıştı. Kendisi de iyice güçsüzleşmiş, eski dostu Doktor Bedros ise zaman zaman Krikor'un barınağına geliyor, aynı hüzünlü ve çaresiz baş sallamasıyla hastanın şekilsizleşmiş organlarını, eklem yerlerini gözden geçiriyordu. Krikor zaman açısından yalnızlığı iki kat yaşıyordu. Çünkü 24 saat içinde bir ya da iki saat hem de her zaman öğleye doğru uyurdu. Buna karşılık geceleri birçok bilge ve büyük düşünürde olduğu gibi yaşamının en aydınlık, en hareketli zamanıydı. Sarkis Kilikyan'ın mahkumiyetinin ilk iki gecesinde yaşlı adam kapalı bir mekanda bir başka insanın varlığını dayanılmaz bulmuştu. Üçüncü gece bu rahatsızlık veren duygu tutsağı görme ve onunla konuşma gibi tuhaf bir ihtiyaca dönüştü. Kendisinin de içinde bulunduğu önderler konseyinin otoritesini dikkate aldığı için Kilikyan'a gidemiyordu. Fakat dördüncü gece derin ıssızlık içinde bu ihtiyaç öylesine güçlenmişti ki Krikor engel olamamıştı isteğine. Büyük ağrılar çekerek yatağından kalktı, hücreye açılan kapıya yürüdü. Gizlendiği yerden anahtarı alarak şişmiş ve şekilsizleşmiş elleriyle zar zor açtı kapıyı. Sarkis Kilikyan şiltenin üzerinde gözleri açık yatıyordu. Eczacının hücreye girişi adamı ne uyandırmış ne de şaşırtmıştı. Rus'un elleri ve ayakları rahat hareket edebileceği gevşeklikle bağlanmıştı. Gaz lambasını yere koyan Krikor yanına oturdu. Kilikyan'ın bağlı oluşu ruhunu utandırıyordu. Eşit olduklarını göstermek ister gibi zavallı ellerini uzattı. İkimiz de bağlıyız Sarkis Kilikyan ama benim bağlarım seninkinden daha çok acı veriyor. Üstelik onları yarın da taşıyacağım. Yakınma. Kilikyan kayıtsız gözleriyle baktı Krikor'a. Yakınmıyorum. Belki de yakınman daha iyi olurdu. Eczacının uzattığı rakı şişesinden son derece dalgın bir yudum aldı. Yaşlı adam da olanca dikkatiyle içiyor, bu arada Rus'u süzüyordu. ''Öğrenim gördüğünü biliyorum, belki de bugünlerde kitap okumak isterdin.'' ''Önerin geç kaldı eczacı.'' Hangi dillerde okuyorsun Kilikyan? Rus sanki bunu açıklamak hiç hoşuna gitmiyormuş gibi homurdandı. Gerektiğinde Fransızca ve Rusça. Krikor sivri sakallı dümdüz mandalin başını hüzünle salladı. Nasıl bir insan olduğunu görmüyor musun Kilikyan? Asker kaçağı çadır kurma tatbikatı yaptıkları o gece Bagratyan'ı dehşete düşürmüş olan nedensiz ağır gülüşüyle kıkırdadı. Ancak Krikor bildiğinden şaşmıyordu. Mutsuz bir yaşamın olmuş biliyorum ama neden? Et şimiyatsine göndermediler mi seni? Dünyanın en mükemmel kütüphanesinin yanı başında kalmadın mı? Ben sadece bir gün kalabilmiştim orada. Ama ölünceye kadar o kitapların arasında yaşamak isterdim. Oysa sen kaçtın. Sarkis Kilikyan yarı doğruldu. Baksana eczacı, eskiden sigara içiyordun. 5 gündür doğru dürüst bir nefes çekmedim. Krikor kötürümleşmiş kemiklerini toparlayıp inleyerek gitmiş, elindeki kalan son tütünle birlikte çubuğunu mahkuma getirmişti. Al işte Kilikyan, pipoyu tutamadığım için bu keyiften de vazgeçmek zorunda kaldım. Sarkis Kilikyan kendini içine duman çekmeye öyle vermişti ki Krikor'un söylediklerini dinleyip dinlemediği, anlayıp anlamadığı belli olmuyordu. Sana bir şey söyleyeyim dostum Sarkis. 2 tür insan vardır. Birincisi insan hayvanlardır. Sayıları milyarlara varır bunların. Ötekilerin, insan meleklerin sayısı ise 1000, en iyi ihtimalle 10.000'dir. Dünyadaki büyükler, krallar, politikacılar, bakanlar, generaller, paşalar gibi, köylüler, zanaatçılar ve işçiler de insan hayvanlara dahildir. Muhtar Kebusyan'a bak, hepsi ona benzer. Bunlar binlerce değişik biçimde tek bir şeyle uğraşırlar, çamur üretmek. Zira politika, endüstri, tarım, savaş sanatı, bütün bunlar gerekli olsa bile çamur üretmekten başka ne ki? İnsan hayvanların elinden çamuru çekip alırsan ruhunda geriye çok korkunç bir şey kalır, can sıkıntısı. Bu durumdaki kendisine bile tahammül edemez. Bütün kötülükler, politik nefret ve kitle katliamları bu can sıkıntısından kaynaklanır. Oysa insan meleklerin içinde coşku yaşar. Yoksa sen Kilikyan, yıldızları gördüğünde coşkuya kapılmıyor musun? İnsan meleklerin içindeki coşku, büyük Agathan Kelos'un söylediğine göre, evrende en yüce ve aktif faaliyet olan gerçek meleklerin söylediği ilahinin aynısıdır. Nereden geldim buraya? Kendilerini ele veren, kendiliklerinden düşen insan meleklerin varlığından söz etmek istiyordum. Bunlar için merhamet ve lütuf yoktur. Yaşadıkları her an öç alır kendilerinden. Soluk almadan konuşan yoğun oluklu Krikor ipin ucunu kaçırmış susmuştu. Sarkis Kilikyan hiçbir şey anlamamış görünüyordu ama aniden piposunu yana bıraktı. Çeşit çeşit ruh var dedi. Bazıları çocukken yok ediliyor. Bunların nasıl ruhlar olduğunu soran yok. Bağlı elleriyle cebinden bir ustura bıçağı çıkarıp açtı. Buraya bak eczacı, bununla ipleri kesebileceğime inanmıyor musun? Bu hücreyi birkaç tekmeyle ezip geçebileceğime inanmıyor musun? Ama yine de yapmıyorum. Krikor'un sesi eskiden olduğu gibi boğuk ve kayıtsızdı. Hepimizin bıçağı var Kilikyan ama sana ne yararı olabilir ki? Kurtulsan bile kampın sınırları dışına çıkamazsın nasılsa. O nedenle bizler sadece içsel tutsaklığımızı parçalayabiliriz. Asker kaçağı tek söz etmeden sessizce yatıyordu. Kitaplardan oluşmuş duvardan bir kitap çeken Krikor, nikel çerçeveli gözlüğü burnunun üstünde olduğu halde mahmur sesiyle okumaya başladı. Kilikyan hareketsiz akik gözlerini dikmiş, gök cisimlerinden ve etkilerinden anlaşılmaz biçimde söz eden uzun bölümü dinlemekteydi. Yoğun oluklu eczacının genç birine zenginliğini açabildiği son fırsattı bu. Anlaşılmaz nedenlerden ötürü kaçak papaz okulu öğrencisinden yeni bir genç yaratmayı uğraşa değer buluyordu. Boşuna. Bir gece sonra insan kurtarıcısı her zamankinden daha yalnızdı. Krikor 2 değneğine dayanarak yavaşça tabuta yaklaştı. Sarı yüzü Bagratyan'ın ölmüş oğlu üzerine eğilmiş olarak sessizce kaldı uzun süre. Sonra sivri kel başını sallamaya başladı. Dakikalarca sürmüştü bu. Ama hastalığından bu yana sıkça kendisine musallat olan her zamanki baş titremesi değildi. Düşünmekle yükümlü varlığın, kavramların, formül ve dizelerin zevkine varacak yerde fanatikçe kelle kesmeyle uğraştığı bir dünyayı anlayamadığını ifade ediyordu. Ne kadar az insan melek vardı dünyada. Bunlar da melekliklerini ele veriyor ve düşünüyorlardı. Kendisine ait alıntı hazinesinden teselli bulamayacak kadar kederliydi. kötürümleşmiş organlarını sürüyerek iki büklüm topallaya topallaya barakasına döndü. İspirto ruhları arasında ağzı bir damla mühür mumuyla kapatılmış, ince camdan küçücük bir küreyi saklamaktaydı uzun süredir. Yıllar önce orta çağda yaşamış İranlı bir mutazavvıfın reçetesine göre dünyanın çoktan unuttuğu krallara layık gerçek gül yağı üretmeye çalışmıştı. İşte bu cam kürenin içinde günlerce süren uğraşlar sonucu elde ettiği esanstan bir damla dinlenmekteydi. Binbir zorlukla bir kez daha tabutun başına gelen Krikor ince küreyi ölünün alnında kırmıştı. Aynı anda güçlü bir koku sardı ortalığı ve katledilenin başı üzerinde geniş kanatlarını açarak dolanmaya başladı. Gerçekten de koku Krikor'un güvendiği İranlı'nın söylediğine göre 33 bin gül goncasının özünden yaratılmış o görünmez ruha benziyordu. Bu arada Terhay Kazun'la Hekim Bedros da gelmişlerdi. Papaz tabutun başında gözleri yarı kapalı, elleri üşürmüş gibi kisvesinin kollarına sokulmuş dimdik duruyordu. Doktorun dalgın kemikli parmakları kas katı kesilmiş çocuğun bedenindeki yaraları gizleyen örtüyü bir an açıp sonra hemen şefkat ve yumuşaklıkla kapadı. Gün ilerliyordu. Kulübelerden yakın mevzilerden akın akın gelen insanlar sunak meydanını dolduruyordu. 3 günlük savaşlarda çok ölü görmüşler, yakınmışlardı. Fakat bu ölü onlarla karşılaştırılamazdı. Birçoğu kurbanın daha fazla bir şey ifade ettiğini biliyordu. Yoğun sessizlik. Stepan'ın sağlamlaşma çabasında hayranlıklarını kazanmak için böylesine akılsızca davrandığı, her zaman gürültücü çocuklar bile gözlerini ürküntü ve saygıyla kırpıştırarak ölünün fil dişi yumuşaklığındaki yüzüne bakıyorlardı. Ancak şimdi üstünlük sağlayabilmişti çocuklar karşısında. Tek bacaklı Hagop ise evdeydi, örtüsünün altına sığınmıştı. Sessizliği sadece dul Şuşik uzun çirkin feryatlarıyla parçalıyordu. Hayık'ın annesi daha Bagratyan'ın oğlunun cesedini görmeden öfke dolu vahşi bir hayvan gibi bağırmaya başlamıştı. Ruhunda Stepan'la Hayık'ın kaderi aynıydı. Tabutta oğlunun cesedinin bulunmadığından emin olduktan sonra da değişmemişti duyguları. Eğer biri yakalanıp öldürüldüyse öteki de mutlaka katledilmişti. Amanunik, Vartuk, Manuşa kimsenin önemsemediği sıradan bir köyde olduğu için oğlunun cesedini köpeklere bırakmışlardı. Şuşik acı çeken bir anne gibi değil, feryatlarıyla kendi yaşamını kusan yaralı bir hayvan gibi bağırıyordu. Bazı kadınlar Şuşik'i aralarına almışlardı. Damlacık'ta yapayalnız yaşayan, eskiden beri komşularıyla hiçbir ilişki kurmayan kadına her taraftan teselli sözcükleri fısıldanıyordu. Cesaretini yitirmemeliydi. Olup bitenler Hayık'ın kurtulduğunu, bugün ya da yarın Jackson'ın koruması altında olacağını göstermekteydi. Eğer katledilseydi o da burada yatıyor olurdu şimdi. Genç Bagratyan elbette kurtarıcının yardımıyla sağ salim hedefe varacak, Hayık'ın gücüne ve becerisine sahip olamazdı. Şuşik teselli sözlerini duymuyordu. Öne eğilmiş, ellerini göğsüne bastırmış, boğuk sesiyle bağırıyordu toprağa doğru. Nunik'i tanık olarak çağırdılar. Yaşlı kadın kemirilmiş yüzünü örten örtüyü kaldırmıştı. Vadideki ölüm endişesiyle dolu yaşamına rağmen gizli haber kaynakları kurumamıştı henüz. Bagratyan'ın oğlunun Ayn Jerab köyü yakınlarında bölgeye yeni yerleşen iki köylü tarafından tek başına yakalandığına ve yoğun oluğa müdürün yanına götürüldüğüne yemin etti. Ne var ki gerçeğin de yararı olmamıştı. Şuşik inanmıyordu. Bu arada Terhay Kazud'un işareti üzerine kadınlar Şuşik'i tabuttan uzaklaştırıp kulübelere giden ana yola doğru sürüklemeye başladılar. Bu arada organlarının gücü efsanevi bir ürküntü yaratan dev kadına dokunmamaya çalışıyorlardı. Ancak dul Şuşik hiç direnmiyordu. Kadınlar teselli sözlerini çoğaltmışlardı. Gerçekten de Hayık'ın annesi ölüden uzaklaştıkça sakinleşmiş, yeniden umuda kavuşmuş gibiydi. Sağ omzuna güçsüzce düşen başı zayıf narin Ermeni kadınlarına eğilmiş olağanüstü iri bedeni, insani sıcaklığa duyduğu büyük özlemi dile getirmekteydi. Kolları iki kadının omuzlarında meydandan uzaklaştırılırken hiç direnmemişti. Gabriel Bagratyan arkasında gözyaşlarına boğulmuş Avakyan olduğu halde sunak meydanında göründüğünde adamın yanına hiç kimse yaklaşmadı. Tam tersine kalabalık sunakla adamın arasında boş bir alan kalacak kadar geri çekilmiş, ağıtçı kadınlarla dilenciler bile yerlerinden kalkıp halkın arasına karışmışlardı. Sadece Terhay Kazun'da Bedros Altuni kıpırdamamıştı yerinden. Gabriel koşmuyor, tersine son derece ağır adımlarla yürüyordu. 5 gün 5 gece boyunca her türlü olasılığı göz önüne alıp tüyleri ürpererek düşündüğü şey olmuştu işte. Gerçekliği kavrayacak gücü kalmamıştı artık. Oğluyla arasındaki mesafeyi kararsız adımlarla yürüyordu. Böylece idrak etmenin bu son saniyesini geciktirmek ister gibiydi. Vücudu tamamen kuruyordu sanki. Önce gözlerinde fark etti. Kuruluktan öyle yanıyorlardı ki kırpıştırması engel olamıyordu. Sonra ağzına geldi sıra. Sertleşmiş damağında dili kalan, buruşmuş bir parça kösele gibiydi. Gabriel tükürüklerini toplayıp yutmaya çalıştı. Ancak ateş gibi yanan boğazında iğrenç hava kabarcıkları patlıyordu sadece. En korkuncu ise kendisini toparlamak için gösterdiği bütün çabanın sonuçsuz kalmasıydı. İçindeki her şey benliğinin tam ortasında boş bir çukur gibi açılan acıdan uzaklaşıyordu. Fakat Gabriel gerçek acının bu boşluk, bu hiçlik, bu ıssızlık olduğunu bilmiyordu. Sinsice tarttı kendisini. Nasıl olabilir bu? Neden artık acı çekmiyorum? Neden aykırmıyorum? Neden gözyaşı hissetmiyorum hiç? Stepan'a karşı duyduğu incinme bile henüz hafiflememişti. Sevgili oğlu burada yatıyordu şimdi ama Gabriel ölünün yüzünü içinde tutma becerisini gösteremiyordu bir türlü. Kurumuş gözlerinin gördüğü, büyük beyaz bir parçayla küçük sarımsı bir parçaydı. Düşüncelerini belli eden konulara, kendisini yükleyen suça yöneltmek istiyordu. Oğlunu ihmal etmiş, küçümseyici sözler sarf ederek kaçmasına neden olmuştu. Son günlerde varmıştı suçunun bilincine. Fazla düşünemiyordu. Çünkü ıssız çukurdan çoğu kez Stepan'la hiç ilgisi olmayan ilgisiz görüntüler, ayrıntılar kesiyordu yolunu. Aynı çukurdan şeytanın gönderdiği, yendiğine inandığı bir iç zorlama yükselmişti, sigara içmek. Eğer yanında sigarası olsaydı bütün halkı dehşete düşürerek dudaklarına yerleştirirdi belki de. Bilinçsizce ceplerini yokluyordu parmakları. Şu an oğlu için acı çekmekteydi. Çünkü şu anda onu da bırakmıştı. Neden Stepan yüzünü bile göremeyeceği kadar uzaklardaydı? Bir zamanlar yoğun oluktaki köşkte masanın üstüne beceriksizce çizilmiş damlacık krokisi vardı. Yatağının kenarına oturup uyurken seyretmişti oğlunu. Şimdi bir kez daha onun olan her şeyi her zaman için beraberinde götüren oğluyla bütünleşmeliydi. Ve Gabriel körleşmiş gözlerinin sabırsızlıkla bir şeyler bekleyen küçük yüzü son kez içine alabilmesi için ölünün yanına diz çöktü. Terhaykazun, Altuni ve diğerleri askeri önderin her zamanki gibi dar avcı elbisesi ve kolonyal şapkasıyla geldiğini gördüler. Yavaşça hafif sendeleyerek tabuta yaklaştığını, zor soluk alıyormuş gibi ağzını açıp kapadığını, elleriyle anlamsız hareketler yaptığını gördüler. Oğlunun cesedine bakmaya dayanamayıp başını yana çevirdiğini gördüler. Nihayet tek söz etmeden tabutun yanına diz çöktüğünde binlerce suskun insanın yüreğinde geçen zaman sonsuzluk kadar uzundu. Gabriel yüzünü oğlunun yüzüne dayamıştı. Uyuduğunu ya da bu pozisyonda öldüğünü sanabilirdi insan. Kolonyal şapka başından düşmüştü. Gözyaşları göz kapaklarından dışarı sızmıyordu. Oysa bütün kadınlar, erkeklerin de çoğu ağlamaktaydı. Stepan'ın ölümü insanları bu yabancı adama yaklaştırmıştı. Kalabalığın yüreğinde yeniden sonsuz uzunlukta bir zaman geçtikten sonra Terhaykazun'la Bedros Altuni yere diz çökmüş adamı kollarından tutup ayağa kaldırdı. Hiçbir şey söylemeksizin kendisini onların ellerine bırakmıştı Gabriel. Kent çukurunu epeyce arkada bıraktıktan sonra 3 çadır mevki görününce Gabriel'in sağında yürüyen Terhaykazun kısaca konuştu. ''Gabriel Bagratyan, oğlum, senden sadece önemsiz birkaç gün önce öldüğünü düşün.'' Solunda yürüyen Bedros Altuni ise karşıt düşüncesini içinden acı ve yorgunlukla çıkarıp dile getirdi. ''Gabriel Bagratyan, evladım, gelecek günlerin önemsiz değil, çok şeytancı olduğunu düşün ve geceyi kutsa.'' Bagratyan hiç konuşmuyordu. Durup iki adamın kendisine eşlik etmelerini engellemek istermiş gibi kollarını uzattı. Adamlar anlamışlar, geri dönüp onu yalnız bırakmışlardı. Juliet'in hala ateşi düşmemişti. Bilinç yitimi en derin noktasına ulaşmış görünüyordu. Vücudunun huzursuzluğu, kasılma, tıkanma, hırıldama ve sayıklamalar azalmış gibiydi. Kabuk bağlamış dudaklarını yalayıp geçen kısa ve düz soluk alarak hareket etmeden upuzun yatıyordu. Bulaşıcı hastalığın yasasına göre yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek kriz gelmiş miydi yoksa? İskui Juliet'le ilgilenmiyordu. İster ölsün ister yaşasındı. Ağabeyi Aram'ın öğle saatlerine kadar Bagratyanları terk etmediği koşullarda bütün ilişkilerini keseceği yönündeki ağır tehdidini de düşünmüyordu. Bagratyan çadırın içinde başı tavana değecek kadar dik durmaktaydı. Hasta kadından daha fazla kendinden geçmiş görünüyor, İskui'yi fark etmiyordu bile. Kız adamın bedeninden aşağı kayıp başını dizlerine bastırdı. Şu anda İskui'yi etkileyen Stepan'ın ölümünden çok Gabriel'in sabrıydı. Sadece kendisi Gabriel'in ruhunun ne kadar ürkek, ne kadar muhtaç olduğunu biliyordu. Fakat buna rağmen yanan bir dünyayı bütün damlacığı yaralı sırtına almaya karar vermişti. Şimdi ise en yakınları önce Juliet sonra ölen oğlu tarafından yıkılmıştı direkleri. Buna rağmen Gabriel hala ayaktaydı. Bu adamla karşılaştırıldığında kendisi, Aram ve diğerleri önemsiz küçük sineklerdi sadece. Yanlarına aşağıya inenin kim olduğunu anlamayan, beyinlerinde düşünce, yüreklerinde duygu taşımayan kaba, pis köylüler. İskui kendisini yere yıkanın kendi zayıflığı, değersizliği olduğunu hissediyordu. Gabriel'e layık olabilmek için ne yapabilir, nasıl bir özveride bulunabilirdi? Hiçbir şey. Elini açıp uzattı, dileniyor gibiydi. Gabriel'den acısının ve yükünün bir parçasını dileniyordu. Hala varlığının farkına varmamış adamın önünde diz çökmüş vaziyette olduğu için yüzünde dindarlık ve acı çekerek hizmet etme isteği alevlenmiş görünüyordu. Hararetli, anlamsız bir şeyler fısıldamaya başladığını kendisi fark etmiş, ürkmüş, utanmıştı. Yardım edecek gücü olmadığı için zavallı, hem de çok zavallıydı. En sonunda çaresizliğinden kaynaklanan ama bilincinde olmadığı annelik içgüdüsü egemen olduğu için de. Acı çekerken ayakta durmak iyi değil. İnsan acı çekerken yatmalı, uyumalı, uyumak zorunda. Ona ben yardım edemem, uyku yardım edebilir. Tozluklarını çekiştiriyor, bağcıklarını çözmeye çalışıyor, yanına oturtmaya zorluyor. Bu arada insanüstü bir gayretle sakat kolunu da kullanıyordu. Çok zordu. Neyse ki Gabriel mekanik olarak soyunmaya başladığı için sonuç vermişti. İskui adamın üstünü örttüğünde yorgunluktan soluk soluğaydı. Kız son olarak herhangi bir şey anlatmayan belli belirsiz bir bakış hissetmişti üzerinde. Yattığım yer yumuşak. Başka bir şeyin ayrımında değildi Gabriel. Haftalardan bu yana kuzey mevziinde çıplak toprakta yatmıştı. Dişleri birbirine vurmaya başladı. Acı ve rahatlık karışımı bir titreme nöbeti gibiydi. İskui adam kendisine ihtiyaç duyasıya kadar hissedilmemek için bir köşeye büzülmüştü. İçinden ağır bir uykuya dalıp kurtulması için dua ediyordu. Fakat adamın göğsünden gelen ses uyku soluması değil, ölü ağıdını andıran hafif bir vızıltıyla tek düze bir inlemeydi. Hala acısının ıssız çukurunda Stepan'ı arıyor ama bulamıyordu. İnlemek yüreğini hafifletiyor olmalı ki, Ağustos güneşinin uzun ışıklarını perdenin aralığından içeri gönderdiği saatlere kadar aralıklarla sürmüştü. Genişleyen güneş ışığı şimdi Juliet'in yüzünü aydınlatıyordu. İskuhi birden hastanın durumunun değiştiğini fark etti. Alnında ter damlacıkları birikmiş, gözlerini açmış, başını bir şey duymak istermiş gibi çevirmişti. Derin bir coşkunluk içindeydi. Ne var ki şiş ve yaralı dili anlaşılır konuşmasını engelliyordu hala.
''Çanlar! Gabriel! Duyuyor musun? Yüzlerce çan! Öyle değil mi?''
Öteki yataktaki inleme aniden kesilmişti. Juliet heyecanla doğrulmaya çalışıp güçsüz sesiyle zafer kazanmışçasına bağırdı.
''Artık bütün dünya Fransız!''
Zaferle donanmış yurtsever düşünün Çan Denizi'nde yaşayan Juliet'in bu sözleri kendisinin de bilmediği bir gerçeği içermekteydi. Stepan'ın akan kanıyla Ermeni halkına armağan ettiği tek oğlunun ölümüyle onun için bütün dünya yeniden Fransız olmuştu.